yeni gün.
Günaydın sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor başkent Ankara'da. Yeni bir hafta başladı. Yine tabii ki konumuz koronavirüs belki ama farklı gelişmeler de var. İyiliklerden de bahsedeceğiz. Olumsuzlukları biraz bir kenara bırakacağız. Safa Ak'tan Eda Kotanoğlu ve Yasemin Pamukçu bugün sizlerle birlikte. Ben mikrofonun başındayım. Onlar camın diğer tarafında 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık biliyorsunuz kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Bir de e-posta adresimiz var. tsryenigun@trt.net.tr. Facebook'ta ise yenigun.tsr ve Twitter'da tsryenigun adreslerinde bizimle buluşabilirsiniz. Şöyle kabaca akışımıza bakacak olursak az sonra ben sizlere gazete manşetlerini aktaracağım ve sonrasında Ankara gündemini alacağız muhabirimiz Rasim Kılıç'tan ve Canan Sokar'la Dünya Gazetesi parlamento muhabiri bize yine gazetede öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Sonrasında akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak telefonun diğer ucunda. Kendisiyle evet tabii ki her hafta olduğu gibi mutlaka korona ile ilgili yansımaları da konuşacağız memleketimizde ama İç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Evet, akşam gazetesinde çok önemli bir başlık var. Aslında pek çok gazete bu manşeti taşımış. Diyor ki İsveç'e medeniyet dersi, ülkemizde gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz iki kız kardeş babalarının koronavirüs sebebiyle tedavi edilmediği İsveç'ten yardım çağrısında bulundular. Ve İsveç'te koronavirüs çıkan babaları tedavi edilmeyen kız kardeşlerin çığlığına da Türkiye kulak verdi. Türk aile 7 saatlik bir operasyonla Ankara'ya getirildi. Bu manşete taşınmış olan haber akşam gazetesinde. Yeni Şafak'a bakacak olursak yine benzer konuyu besliyor. Kimseyi yalnız bırakmadık demiş Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Covid-19 salgınında dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını yurda getiren Türkiye, İsveç'te çalışan Emrullah Gülüşen'in yardımına koştu. Testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşen, kızlarının yardımı üzerine Malmö'ye gönderilen uçakla Ankara'ya getirildi. Ve bir başka soru işareti ise Kuzey Kore lideri. Biliyorsunuz Kuzey Kore en zor haber alabildiğimiz ülkelerden birisi. Kapalı bir sistem var orada. 32 yaşında liderleri Kim Jong bir kalp ameliyatı geçirmişti ve sonrasında da pek çok spekülasyon var ortada, pek çok yorum var. Japonlar diyor ki iyileşemedi, bitkisel hayatta. İşte kimisi Covid-19 olduğunu iddia ediyor. Oradaki sessizlik devam ediyor ve herkes de çok merak ediyor. Kim Jong acaba ne oldu? Hatta bir taraftan da yerine kimin geleceği konuşuluyor. Durumun ciddiyeti kesin demek ki. Ve Berlin'de bir karantina protestosu vardı dün. Onu da yine Yeni Şafak gazetesi taşımış manşetlerinden birisine. Bu artık insanların bir şekilde hayata tekrar geri dönelim çığlıkları aslında. Bunlara da bir taraftan kulak vermek gerekiyor belki. Bilmiyoruz bakalım. Milliyet gazetesine bakıyorum şimdi de. Eski dünya yine olur demiş. Evet, hepimizin aklındaki soru işareti. Hani diyoruz ya, yok dünya eskisi gibi olmayacak. Bir taraftan da işte uzman kişi Profesör Acar Baltaş diyor ki dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak diyenlere sakın ama sakın inanmayın. Tehlike bitince insanların alışkanlıkları da mutlaka geri dönecektir demiş Profesör Acar Baltaş. Ve kabinenin gündemi yasaklar. Cumhurbaşkanlığı kabinesi telekonferans yöntemiyle bugün toplanıyor. Toplantıda uzaktan eğitim süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, bir 3 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için uygulanan kısıtlamanın şartlı olarak esnetilmesiyle bakanlıktan normalleşme süreci çalışmaları konuşulacak. Evet, demek ki bugün de kulağımız yine mutlaka kabineden çıkacak olan kararda olacak. Milliyet gazetesi de bu konuya yer vermişti. Can kaybı 100'ün altına düştü. 20 günün en düşük rakamı demişti. Ama çok daha detaylı bir haberi Hürriyet gazetesi taşımış manşetine. Hürriyet gazetesi de diyor ki çok az kaldı. Aman gevşemeyin. Rakamlar dün de çok iyi geldi. İyileşen hasta sayısı yeni vakalara 3. kez fark attı. Salgını yenmeye çok yaklaştık diyen bilim kurulu üyeleri gevşemek yok, rehavet yok, aynen devam uyarısı yaptı. Evet, biliyorsunuz en büyük, en önemli kriterimiz buydu bizim. İyileşen sayısı vaka sayısını geçerse diyorduk. Evet, bunu başardık. 3 gündür bu çizgide devam ediyoruz. Hayata veda edenlerin sayısı da 10 hanelilere döndü. 99 kişiydi dün. Bu da yine olumlu bir haber diyelim, her ne kadar rakamlarla uğraşıyoruz. Bir taraftan canları yitiriyoruz ama işte bir tarafından da bir şekilde bakıyor insanlar herhalde. İşte rakamlarla iyi gidiyoruz demiş Profesör Doktor Yamanel ve Profesör Doktor Recep Öztürk de bundan sonrası size bağlı diyor. Evet, asla bir gevşeklik göstermememiz gerekiyor. Bize dayatılan kuralları mutlaka harfiyen yerine getirmeliyiz. Ve yine Profesör Doktor Kenan Midilli sürpriz olmazsa inişe geçecek diyor. Şu anda herhalde o yukarıya çıktı ve plato dediğimiz aşamadayız. Bayramdan sonra gündeme gelir pek çok şey demiş Profesör Doktor Tevfik Özlü. Tablo iyiye gittiğimizi gösteriyor ancak şu an itibariyle tedbirleri gevşetmememiz lazım. Bayramdan sonra kademeli geçiş olabilir ama bu yine kısıtlama şeklinde olmalı diyor. Bir taraftan da hani galiba burada bir yeşil ışık var diye düşünüyorum. Dün ben de bir ara televizyonda altyazı olarak gördüm bunu. Hatta bir de annem aradı, dedi ki biz dışarı çıkacağız, biliyor musun? Evet, Osman Müftüoğlu da bunu yine söylüyor. Diyor ki en önemli sosyal travmalardan biri 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı. Bunalmış, hatta biraz da çökkünlük sürecine girmiş gibiler. Onlar için hiç olmazsa 1-2 saatlik geçici bir sokağa çıkma izni uygulanamaz mı diye sormuş Profesör Müftüoğlu. Evet, biz evde otururuz hafta sonları. Belki onlar birkaç saat şöyle bir dışarı çıkarlar, biraz güneşte dururlar ve sonra yine evlerine gelirler. Sabah gazetesi de manşete taşımış bu haberi. Tek bir devlet yapabildi, o da Türkiye. Dünyadaki tek bir vatandaşını bile yalnız bırakmayan Türkiye, İsveç'in tedavi etmediği korona hastası Türk babayı 8 saatlik müthiş operasyonla yurda getirdi diyor. Evet, güzel bir haber bu. Sevdiğimizi gurbet elde bırakmayız demiş. Başkan Erdoğan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüşüp önemli mesajlar verdi. Bu devlet milletinin Mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz. Babanız artık emin ellerde demiş. Dileriz ki sağlığına kavuşsun bu yoğun trafiğin ardından Sayın Gülüşken. Ve bir taraftan da bir babanın evlat savaşı var. Konyalı babanın iki kızını kurtarmak için terör örgütüne verdiği mücadelenin, sevginin göstergesi var. Danimarka'da yaşayan Yaşar Olgun'un iki kızını önce DEAŞ ardından YPG kaçırdı. Suriye'de izini bulduğu kızlarını kurtarmış olan baba, Türkiye'de cezaevinde olan evlatlarına kavuştuğu günü dört gözle bekliyor. Ve bir taraftan da Sabah gazetesinde evet başlamış olan Ramazan'la birlikte bir uyarı var. Ramazan'ı evlerimizde fırsata çevirelim. Evet, Türkiye'nin yapmış olduğu çok önemli bir şey var ama bakın bir taraftan da 19 Mart'tan beri İstanbul'dayım diyor. Benim ülkem Türkiye gibi gelip almadı demiş. Bu kim? Ülkesi İspanya sınırları kapatılınca tatil için geldiği İstanbul'da kalan Valentina Blay Moreno, İspanya yurt dışındaki vatandaşlarını gelip almadı. Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu diyor. Evet, bir taraftan pek çok ülke tarafından bundan böyle parmakla gösterilen bir ülke olacağımız kesin. Birinci kriterimiz tabii ki bu mücadeledeki başarımız olacak. Yani bizlerin tüm kurallara riayet ederek bu virüsle başa çıkma hikayemiz olacak her şeyden önce. İkincisi son derece zor zamanlar geçiren Avrupa'ya, Amerika'ya kendi üretimlerimizle, maskeyle, ventilatörlerle, solunum cihazlarıyla destek olmamız olacak ve bundan böyle herhalde farklı bir noktaya taşınacak diye düşünüyoruz Türkiye. Tek umudumuz o, hani bir kötülükten bir iyilik çıkacaksa evet ülkemiz adına büyük bir iyilik olacak gibi görünüyor. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.15'i gösteriyor. Ankara gündemi için Rasim Kılıç'la birlikte olacağız. TRT muhabiri Rasim Kılıç şu anda hattımızda. Günaydın Rasim.
Yasemin günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Evet, bugün gündem yoğun mu Ankara'da?
Tabii ki hem Ankara'da hem Türkiye genelinde koronavirüs ağırlıklı gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyordu. Bugün de kritik bir toplantı var. Kabineyi toplayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uber Köşkü'nde olacak ama toplantı video konferans yöntemiyle yapılacak. Bakanlar ilgili bakanlıklarla ilgili son durumu sunum şeklinde paylaşacak. Özellikle Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosunda gelinen son durumu paylaşacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önlemler ve önlemlerin etkileriyle ilgili bilgileri paylaşacak. Tabii yeni tedbirler yolda mı? Sonrasında normalleşme süreci nasıl işleyecek? Herhangi bir takvim var mı? Hepsi bu toplantıda ele alınacak. Özellikle eğitimle ilgili gündem başlığı var. Daha önce 30 Nisan'a kadar ara verilmişti. Eğitime uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyordu. İşte bu sürenin yeniden uzatılması gündemde. Uzatılacaksa hangi tarihe kadar ara verilecek? Bu da toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden bir tanesi. Daha önceki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada bir süre daha hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilebileceğini belirtmişti. İşte bu sinyal üzerine bu hafta sonu da böyle bir beklenti oluştu. Aynı zamanda 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi ve resmi tatil olması nedeniyle yasağın 3 güne kısıtlamanın 3 güne çıkması yönünde de bir beklenti söz konusu. İşte bununla ilgili nihai kararı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı yapılacak. Bu toplantıda netlik kazanmış olacak. Önümüzdeki döneme dair hem de mevcutta gelinen tabloya dair değerlendirmeler yapılacak toplantıda. Toplantı sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve ilave alınan karar varsa bunları paylaşacak ve son durum hakkında bilgilendirme yapacak. Tabii bilim kurulunun tavsiyeleri de bu noktada önemli. Bir gündem maddesi daha var. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TRT Haber'in konuğu olacak. Saat 11'i gösterdiğinde canlı yayın konuğu olacak. Virüsün savunma sanayine etkisi var mı? Hangi yönde? Bu anlamda yapılan çalışmaları ve gündemdeki konuları değerlendirecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Teşekkür ederiz Rasim Kılıç. Kolaylıklar diliyoruz biz de size. Yeni Gün programında şimdi de Canan Sakarya ile görüşeceğiz. Dünya Gazetesi parlamento muhabiri. Canan Hanım günaydın.
Günaydın.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Sağolunuz. İyiyiz biz de. İyi haberler de var değil mi Canan Hanım bu sıra?
Evet.
Evet. Ama bizi rehavete sürüklememesi gereken iyi haberler.
Gerekiyor.
Evet. Tabii. Evet. Dinliyoruz sizi.
Şimdi tabii iyi haberler derken dün akşam açıklanan veriler var. Bunlara bakmamız gerekiyor. Son 20 gün içerisinde yeni vaka sayısında ilk defa bir düşüş görüldü. Bu önemli bir gelişme. Diğeri ise yine ölümlü sayısında da hep üç haneli rakamlar vardı. Dün akşam 100'ün altına indi. Ama bütün bunları biz rehavete kapılmamamız gerekiyor bütün bunlarda. Çünkü daha önümüzde kat edeceğimiz günler var. Önümüzdeki bir ay yine çok önemli ve kritik. Şimdi baktığımız zaman yine bir de İsveç'ten gelen bir hasta var. Bu da insanları mutlu etti. Oradan hasta bir babanın evladını yaptığı, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla Türkiye'ye getirildi. Orada yaşayan bir vatandaşımız. O da burada tedaviye başladı. Bu da işte acil şifalar dinliyoruz. Bugün baktığımızda Bakanlar Kurulu var. Önümüzdeki döneme ilişkin bir takvimin ortaya çıkmasını bekliyoruz bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında. Beşinci kez dijital ortamda gerçekleştirilecek bir Bakanlar Kurulu toplantısı olacak. Burada Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlarının birer sunum yapmasını bekliyoruz. Öncelikle gündem maddeleri var. Ayın 30'unda okullarda kapalı bildiğiniz gibi 30'una kadar süre uzatılmıştı. Burada bir karar, bu konuda bir karar çıkaracak. Beklenti artık bu dönem tekrar okulların açılmaması, Eylül ayında yeni dönemin başlaması. Diğer bir konu var. 65 yaş üstü vatandaşlar yaklaşık 5 haftadır içerideler. Yine büyük olarak tedarikarlık onlara düştü diyebiliriz. Evdeler ve işte önemli bu salgının önlenmesi noktasında da önemli bir fedakarlığı yerine getiriyorlar. Ama işte bunun psikolojik ve fiziksel olarak bir takım yıkıntılar ortaya çıkarabileceği konusunda da endişeler dile getiriliyordu süredir. Onlar için yine 20 yaşın altındaki çocuklar var, çocuklarımız var. Onlar için de bir adım atılabilir. Özellikle yaşlılar için kas erimesinden psikolojik etkilerine kadar belki birkaç saatliğine dışarı çıkmaları konusunda yeni bir düzenlemeye gidilebilir. Yaklaşık 7 milyon insanı ilgilendiriyor düzenleme bu adım. Diğer bir konu ise 1 Mayıs bildiğiniz gibi yine 3 günlük 1 Mayıs'ın da tatil edilmesi konusu var. 3 günlük tatilin birleştirilmesi bu hafta sonu. Buna da ihtiyaç var zaten. Çünkü daha önümüzde dikkat etmemiz gereken bir süreç var. Yine 1 Mayıs kutlamaları var. Bu kutlamaların nasıl da ne şekilde yapılacağı yine 23 Nisan'daki gibi temsili bir kutlama şeklinde gerçekleştirilebilir. Bu konuda bir karar çıkabilir. Bu konu var. Diğer konu ise yine turizm ve sanayi sektörleri, işte esnafı ilgilendiren düzenlemeler, berber dükkanları, kafeteryalar, lokantalar, bunlarla ilgili de bir takvim belki açıklanabilir çok erken olmakla birlikte. Çünkü turizmde iç turizmin Mayıs sonu ya da Haziran başından itibaren hareketlenmesi bekleniyor. Turizmde çeşitli modeller üzerinde duruluyor. Aslında bütün dünyada bir gevşeme söz konusu. İtalya adımı attı. İspanya işte açıklayacak, yarın açıklayacak. Aslında bir takvim ve planlama var ama bunların nasıl hayata geçireceği ve sonuçlarının ne olacağı çok belli değil. Türkiye'de de işte oteller konusunda işte otellerin %50 doluluk oranıyla çalışması, açık büfelerin kaldırılması şeklinde konular, şezlongların aralıkları, yine kuaförler, berberler, kadın güzellik salonları var. Buradaki esnaf da bir an önce işine dönmek istiyor. Burada da saat başında bir hasta ya da iki hasta alınması şeklinde modeller öneriliyor esnaf örgütleri tarafından. Diğer bir konu alışveriş merkezleri, AVM'lerin nasıl ve ne şekilde çalışacağı konusu. Belki bu konu çok öncelikli değil. Çünkü insanlar hemen alışveriş merkezlerine koşacak değiller. Ama internet ortamından da dijital ortamdan da bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu konu var. Bütün bunların masaya yatırılmasını bekliyoruz bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında. Ve devamında da akşam Cumhurbaşkanı tarafından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.
Peki Canan Hanım, çok çok teşekkür ederiz size. Peki bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu var. Ankara'da siz dün gezdiniz mi, siz basın mensubu olduğunuz için böyle inceleme fırsatlarınız oluyor değil mi?
Aslında zaman zaman oluyor tabii ama hani açıkçası biz de evden çalışmaya çok tabii yöneldiğimiz için evden çalışma şeklinde götürebiliyoruz. Ben 23 Nisan oturumu nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü meclise gitmiştim. Onu gördük. O gün daha esnekti tabii. Marketler 2'ye kadar açıktı.
Doğru.
Marketler konusunda hakikaten bitmeyen bir alışveriş isteğimiz mi diyelim, talebimiz mi var bilemiyorum. Ben o gün onu gözlemledim. Hı. Yine marketlerin önü Perşembe günü doluydu. Yani Ramazan'ın olmasını da belki etkisi vardı ama
belki
işte belki de bilmiyorum, soluklanma için mi yoksa temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında mıdır bilemiyorum. Yine alışveriş şeyler marketlerde talep vardı.
Evet.
Tabii bugünler işte bakıyoruz Ankara'nın enişteki yerleri, bulvarları, sokakları, parkları bulmuş. İşte bunları bir daha yaşamak istemiyoruz bunun içinde. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalmaya devam edelim diyoruz.
Şimdi dediğiniz gibi eğer 1 Mayıs'ta hani tatil kararı çıkarsa Canan Hanım, büyük bir ihtimalle yine marketlerde bir yoğunluk olacaktır. Her ne kadar önümüzde bir 3 gün olsa da, ama insanlar bir şekilde sanırım hani ilk şoku atlattık gibi, hani ilk sokağa çıkma yasağının, ilk kısıtlamanın gelişiyle ikinci, üçüncü bir olmuyor. Biraz daha idrak ettik değil mi? Hani aç kalmayacağız.
Kesinlikle.
Bu süre bitecek elbet.
Evet, kesinlikle idrak ettik, edeceğiz de. Çünkü bir de şeye bakıyoruz, önümüzdeki günlerde işte 24 Mayıs'ta Ramazan bitecek, bayram başlayacak. Bizim en önemli yani kitabımız, sıkıntımız işte bayram namazı, bayramlaşma ve bayram alışverişi.
Tüm
bunlar çok önemli. Tekrar geriye sarmamamız, tekrar patlamanın olmaması noktasında yine şehirler arası yolculuğun yasak olacağını düşünüyorum ben. Bu önemli bir konu.
Evet.
Alışveriş konusunda da yine maskeler, sosyal mesafeler dikkate alınarak gerektiğinde zabıtalar, polis güçlerinin müdahalesiyle bu süreçleri atlatacağımızı düşünüyorum.
En güzeli bayramda sokağa çıkma yasağının olması bence. Ne dersiniz?
Herhalde.
en radikal çözüm. Onu seviyoruz biz. O zaman çıkmıyoruz çünkü gerçekten.
Evet. Yani herkes birbirini görmek, birbirine sarılmak istiyor, bayramlaşmak istiyor ama biraz daha dişimiz.
Evet. Artık alıştık görüntülü telefonla görüşmeye. Yine öyle yaparız. Evet. Ne olacak? Yeter ki şu bitsin ama önümüzdeki bayram nasıl da kucaklaşacağız yine. Çok teşekkür ederiz Canan Hanım. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim ben de size. Hoşça kalın. İyi günler.
Hoşça
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.28'i gösteriyor başkent Ankara'da. Canan Sakarya'yı uğurladık. Şimdi de akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile buluşuyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Sağ olun, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz?
İyiyim ben de. İşte her hafta sizinle pazartesileri konuşuyoruz. Hepsi birbirinin tekrarı gibi gelmeye başladı hocam bana.
İnsan her şeye alışıyor gördüğünüz gibi.
Gerçekten.
Değil
evet
mi?
Evet.
İki günlük sokağa çıkma yasağına nasıl alışacağız derken insanlar 4 günlük sokağa çıkma yasağına alıştı.
Tabii.
Bu 65 haftada yaş üstü zaten epey zamandır içeride.
Evet.
Çocuklar, gençler içerideler.
Evet. Bu haftada herhalde cuma itibariyle bekleyeceğiz değil mi derdin çocuğa?
Öyle görünüyor. Evet.
Olsun, bize dokunmaz.
3 günlük bir sokağa çıkma sınırlaması daha olacak.
Evet, biz 4 günü geride bıraktıktan sonra 3 gün bize kolay gelir. Hiç problem değil.
Ama yani bir tabii büyük bir motivasyon, moralle gireceğiz bu cumaya muhtemelen. Evet. Önümüzdeki İnşallah. 4 gündeki, 5 gündeki veriler de iyi gelirse. Türkiye çok büyük çapta bu meselenin şimdilik belini kırmış görünüyor.
Evet.
Son 4 günde gelen veriler çok memnuniyet verici. Moraller yüksek. Uluslararası planda bakıldığında küresel çaptaki şeylere, istatistiklere Türkiye iyi yerde seyrediyor. Bir başarı hikayesi var Türkiye'de. Çok şükür inşallah böylece devam eder.
Erdinç Hocam, siz ona katılıyor musunuz bilmiyorum ama galiba Türk toplumunda bu kamu spotlarının etkisi çok oluyor. Yani şu aşamada evet güzel şeyler, güzel haberler duymaya başladık. İşte iyileşen sayısı, vaka sayısını geçti. Bu bizim için çok önemli bir çıtaydı. Yani biraz daha dayanın spotlarına ihtiyacımız, kamu spotlarına ihtiyacımız var sanki şu sıra, ne dersiniz?
Kesinlikle, kesinlikle. Ben bu konuda endişeli değilim çünkü toplum büyük çapta bir alışkanlık kazandı.
Evet.
Yani şöyle dışarıya çıkanlar da çok birbirleriyle mesafeliler, kurallara uyuyorlar büyük ölçüde. Ondan sonra yani genel olarak içeride kalanların şeyi ihlal etme oranları son derece düşük seyrediyor. Yani genel olarak Türkiye'de halk bu işi şey etmiş durumda. Bir, bu mücadeleyi benimsemiş durumda. İki, mücadelenin verilen mücadelenin yöntemine yürütülen sürece güveniyor, inanıyor. Büyük bir inanç var.
Evet, evet.
Yani bunlar çok önemli, devlet, millet, yürütülen ortak mücadele ve bir başarı var bugün ortada. Ve bunlar tabii çok memnuniyet verici şeyler. Dünyanın çok büyük ekonomilerine sahip dev ülkeleri, başta küresel patron Amerika diyelim hadi, olmak üzere bu virüs karşısında büyük bir afarlama, şaşkınlık ve kargaşa yaşıyorlar, yaşadılar. Yani bunun da ağır bedelleri oldu o ülkelere göründüğü kadarıyla. Olacak daha doğrusu, işin ortasındayız daha. Yani şey düşünün, yani Amerika'daki fotoğrafı düşünün, Trump. Tabii. Komedi mi, trajedi mi tartışmalara sürüyor. Yani anlatabildim mi? Yani şimdi orada her gün çıkıp korona ile ilgili değerlendirmeler yapan bir devlet başkanının, başkanın bu tip türbülanslar, türbülans fotoğrafları içinde yer alması o ülkede sıradan yurttaşlar üzerinde bir endişe kaynağını oluşturur ister istemez. Yani o bakımdan mücadelenin derli toplu, ortak bir dille götürülmesi, motivasyonla götürülmesi çok önemliydi.
Çok
gerçekten
doğru.
Öyle. Üstelik de kısa zamanda bitecek bir salgından söz etmiyoruz. Mücadele bir hayli sürecek, öyle görünüyor Türkiye'de de diğer ülkelerde de. Ortak anlayış, güven bu bakımdan son derece önemli.
Hayatımızın
baştan itibaren olayı ciddiye alarak mücadeleyi yürüten kurumların başta sağlık kurumlarımız olmak üzere bakanlık büyük bir güven verdi topluma ve bunun da imkanlarını, toplum da buna cevap verdi. Bunun imkanlarını yavaş yavaş elde etmeye başladı Türkiye. Yani ortadaki istatistikler onu ortaya koyuyor.
Erdinç Hocam, hayatımızın ilk 23 Nisan'ını evde geçirdik.
Evet, evet, evet.
Ama evdeydik ama heyecanlıydık yine. İşte söylediğim o aslında. Yani o heyecanı işte basın yayın organları bir şekilde bize enjekte etti. Baştan söyledi, bakın evdeyiz ama işte akşam 9'a kadar bizim kutlamalarımız devam edecek. Yerel yönetimler kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. İşte dışarıda müzik yapıldı. Bizler onlara eşlik ettik ve 9'da İstiklal Marşı'nı ulusça söyledik.
Evet, evet. Gurur verici bir tabloydu gerçekten, akşam 9 tablosu. Bizim tabii çok önemli bir gündü bu yılın 23 Nisan'ı. Çünkü meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun, açılışının, daha doğrusu Ankara'da yeniden açılışının 100. yılı. Bir milli mücadele yürüterek milli bir devleti kurmuş bir büyük gazi meclis. Ve büyük kahramanları 100. yılında yeniden hissettik, andık, hatırladık.
Evet.
Dolayısıyla bunun coşkunu, heyecanı çok büyüktü.
Hı-hı.
Bu coşkuyu evet sokaklarda, belli toplantılarda kutlayamadık ama
hı-hı,
yani özellikle akşam 9'da verilen o muazzam kırmızı-beyaz bayraklarla dolu şeylerin, pencerelerin, camların, balkonların hı-hı, verdiği ahenk içinde coşkuyla milyonlarca insanın hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylemesi çok büyük bir gurur, çok büyük heyecan verici bir tabloydu gerçekten.
Evet. İşte bizim bazı hasletlerimiz var Türk milleti olarak. Bizi birbirimize bağlıyor. Ortak paydalarımız çok fazla. Belki evet, Sağlık Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu muhteşem politikayla biz bu işin altından çok rahat kalktık ama milletimizin bu duyarlılıkları da çok önemliydi bizim bir yerlere gelebilmemiz için.
Bu duyarlılığı tabii demin dediğim gibi karşılıklı besliyor.
Yani
düşünün işte İsveç'ten Türkiye'ye gelen yurttaşımız ve çocuklarının verdiği fotoğraf, aktardıkları şeyler.
Evet.
Gene İsviçre'de benzer bir vaka var. Dünyanın çeşitli yerlerine Türk televizyon kuruluşları bağlanıyorlar, orada mücadele nasıl yapılıyor. İşte anlatıyorlar Türkler hastaneye gittiklerini, geri çevrildiklerini, içeri alınmadıklarını, tedavi edilmediklerini, işin ciddiye alınmadığını, İnsanlar hastane önlerinde, sokaklarda olduğunu, kapasitenin yetersiz olduğunu, sağlık sisteminin buna cevap veremediğini hep anlatıyorlar.
Hı-hı.
Şimdi düşünün, geçen hafta yine iki büyük küresel yayın kuruluşu, BBC ve CNN İstanbul'a Cerrahpaşa'dan yayın yaptılar ve Türkiye'nin sağlık sistemindeki muazzam başarıyı, Türk hekimlerinin ve sağlık personelinin kahramanlığını anlattılar ve övdüler ve Türkiye'nin başarı hikayesinin dinamiklerini, fiziki geri planını anlattılar bütün dünyaya. Yani ciddi bir fiziki sağlık altyapısı, ciddi bir sağlık personeli, iyi yetişmiş, donanımlı ve inançlı bir doktor ve işte yardımcı sağlık personelinden oluşan muazzam bir ordu.
Hı-hı.
Ve bu konuda virüsü yenmeye dönük müthiş bir kararlılık,
evet,
ve buna dayalı olarak hastalara gösterilen büyük ilgiyi,
hı-hı,
ondan sonra tedavi süreçlerine dair büyük kararlılık dünyayla paylaşıldı.
Hı-hı.
Yani bütün bunlar başarıyı getiren faktörler gayet tabii. Bunlar bir araya gelemediği zaman doğal olarak bazı ülkelerde tür bağışıklığı sistemi denilen bir sisteme doğal olarak adım atılmış olunuyor.
Evet.
Yani iş nereye gidecek? Gittiği yere kadar gitsin. O zaman şöyle garip bir tablo ortaya çıktı. Belki bundan sonra virüs, bu salgın sonrası dünya çok tartışılacak. Dünyanın bir sürü refah devleti, sosyal refah devleti durumunda olan Avrupa ülkeleri ya da Amerika gibi büyük bir dünyanın en büyük ekonomik gücü, gelişmiş teknolojik gücünün bir virüs ve salgın karşısında bu kadar dengesini bozabilmesi ve aciz kalabilmesi karşısında yeni tartışmalar başlıyor. Bunun geri planında onda Birleşmiş Milletler ve kurumları var. Dünya Sağlık Örgütü var. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler'in bu süreçte şeyde kaldığı, sınıfta kaldığını sadece Trump söylemiyor, dünyada dünya kadar söyleyen var. Yani bu işi öncelikle yeteri kadar ciddi olarak dünyaya anlatamadığı noktasında Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sürü tartışmalar yürüyor şu anda. Yani dünyadaki küresel sistem de büyük çapta bu salgın karşısında sınıfta kaldı.
Hı-hı.
Buradan muhtemelen bu salgına karşı Türkiye gibi tedbirini erken almış, en az zararla bu salgın sürecini atlatacak ülkeler ayakta ve güçlü olarak bu süreçten çıkacaklar. Diğer taraftan bu salgın sonrası koşullara nasıl hazırlanacağına dair büyük ipuçları da veriyor bu küresel çapta salgının yarattığı etkiler, tesisler. Özellikle farkındaysanız gıda sektöründe önemli tartışmalar var.
Evet.
Yani bir kıtlığın söz konusu olabileceğine dair Birleşmiş Milletler şeyleri var, açıklamaları var. Türkiye gibi ülkelerde, özellikle Fransa'da ve İspanya'da, İtalya'da mevcut durum sebebiyle tarımsal potansiyelin düşeceği, bu sebeple Türkiye gibi ülkelere büyük bir talepin söz konusu olacağına dönük iddialar var. İşte Türkiye'de yetkililerin, özellikle ihracat birliklerinin filan bu yönde şeylerin taleplerini arttığına dönük beyanları var. Yani dolayısıyla bundan sonra artık herkes kendi bacağından asılacak ve kendi evin içini toparlamak zorunda kalacak. Kimsenin kimseye bir katkısı, yardımı olmadığı bu kriz sürecinde gayet net bir şekilde anlaşıldı. Yani onun için Türkiye gibi ülkelerin başta gıda sektörü, tarım ve hayvancılık alanlarında ki organizasyonları yeniden gözden geçirmesi, üretim kapasitesini arttırması, özellikle sağlık sektöründe yaptığı hamleleri sürdürerek kendi kendine yeterli bir ülke olmak imkanlarını geliştirerek sürdürmesi gerekiyor bu şartlarda. Belki bu sürecin bize öğrettiği önemli başlıklardan ikisi bu.
Evet, mesela Erdinç Hocam az evvel ben kısa bir başlık olarak aktarmıştım. Dediğiniz çok doğru. İşte İstanbul'da turist olarak gelmiş Valentina Blay Moreno, vatandaşı olduğu ülkenin sınırlarını kapatmasıyla da hayatı alt üst olmuş kadın. 19 Mart tarihinden bu yana ülkesine dönemiyor bu kadın. Ve İspanya yurt dışındaki vatandaşlarını gelip almadı. Keşke İspanya'da Türkiye gibi olsaydı diyor. Cebinde azıcık para. İspanya'da babası 88 yaşında birlikte yaşıyorlarmış. Ben ona bakıyordum diyor. Aklım babamda diyor. Düşünsenize 19 Mart'tan bu yana.
Evet.
Çok çok.
Kim bilir bu tip ne vakalar var. Hadi
evet.
Haberdar olduğumuz vakalar.
Evet.
Bu tip olaylar, sorunlar, trajediler yaşanıyordur bugünün dünyasında. Yani umalım ki tabii Türkiye'deki fotoğraf şunu ortaya koyuyor. Eğer ikinci bir atak falan söz konusu olmazsa ki inşallah olmayacak, olmaz.
İnşallah.
Tedbirler sağlam, halkın duyarlılığı yüksek. Ben inanıyorum ki bir daha büyük bir hata yapmayacağız. O zaman Türkiye'nin bu kriz döneminden göreli olarak diğer ülkelere göre çok daha erken, çok daha hızlı bir şekilde çıkarak kendini toparlayabilmesi, yeniden kendini kriz sonrası koşullara göre yapılandırabilmesi mümkün olacak.
Evet. Şimdi hocam sizin konuşalım dediğinizde vermiş olduğunuz başlıklardan birisi Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi GGK. Ülkenin güneyinde özerklik ilan etmiş. Bize bu konuyu anlatabilir misiniz biraz hocam?
Yani bu kargaşa döneminde dünyada büyük şeyler oluyor. Hı-hı. Yani virüs sürüyor fakat kargaşa durmuyor, sürmüyor.
Tabii.
Ne derler? Bir nefes almıyor.
Tabii beklemiyor.
Gerek şeyde İdlib'de, gerek Fırat Kalkanı bölgesinde. Hı-hı. Şeyde Barış Pınarı bölgesi, Kuzey Irak'ta, diğer tarafta Libya'da, Yemen gibi dünyanın kriz bölgelerinde parçalanmalar, iç çatışmalar devam ediyor. Hı-hı. Virüs ki bunların arkasında biliyorsunuz bunların arkasındaki bölgesel ve küresel güçler var, asıl tetikleyici unsur onlar. Onların bu şartlarda bile hesapları, kitapları durmuyor.
Hı-hı.
Yani bu çerçeve içinde parçalanmalar devam ediyor. Zaten Yemen'de bir parçalanma bütün şeyler, gözlemciler bir parçalanmayı bekliyor. Yani Yemen, yani hatırlayın, bizim zihin dünyamızda da çok özel ve önemli yeri olan bir ülke. Fakat bu ülkenin şeyleri, tarihsel birikimleri, mezhebi farklılıkları vesaire kullanılarak çok vahşice bir iç savaşa itildi. Suudi Arabistan, İran ekseninde oluşmuş, arkasında büyük batılı küresel güçlerin de olduğu vahşi bir iç savaş söz konusu oldu. Büyük bir trajedi yaşandı. Şimdi iç denklemde çatışmalar, işte bu bahsettiğiniz özellik çabaları vesaire ne derler? Şey diyor, yeni yeni fotoğraflar ortaya koyuyor. Yani bütün bunlar bu kriz süreçlerinde söz konusu oluyor. Düşünün dünyada bir salgının, büyük bir salgının söz konusu olduğu bir dönemde. Yani Yemen'de yani henüz daha işin ortasındayız. Nereye gideceği belli değil ama muhtemelen bir parçalanma ileriye dönük söz konusu olabilecek. Özellikle bu şeyde bu hafta sonu ve geçen haftanın sonuna doğru Kuzey Irak'ta ve Fırat ve Barış Pınarı bölgesinde biliyorsunuz çok önemli olaylar oldu. Bir defa bir şehidimiz var, ona Allah'tan rahmet dileyelim. Dün defnedildi. Hataylı bir astsubayımız. Kuzey Irak'ta Türk üst bölgesine yapılan bir saldırıda şehit oldu. Fakat derhal cevap verildi. 12 PKK'lı öldürüldü. Halen daha istihbarat birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz bölgedeki sahadaki operasyonlarını sürdürüyorlar. Diğer tarafta bir süredir aşağı yukarı 3-4 aydır hatta şeyin başından itibaren bu operasyonun bitişinin başından itibaren bu Barış Pınarı bölgesinde PKK-YPG sızmaları sürekli söz konusu oluyordu. Son bir sızma daha oldu biliyorsunuz. Yine 20 civarında PKK'lı YPG'li öldürüldü. Yani sürekli düşünün bu örgütlerin, terör örgütlerinin nezdinde insanın hiçbir kıymeti yok. 20 insan ölmüş, 30 insan ölmüş, yani 300 ölmüş, 3000 ölmüş, hiçbir kıymeti yok. Dünyada salgın varmış, şu varmış, bu varmış. Yani hiç şey olmadan, hiçbir hedefe matuf olmaksızın, sadece Türkiye ile, Türkiye gibi bir ülkenin sinir uçlarıyla oynamak için böyle hedefsiz, anlamsız, saçma sapan eylemler yapan bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Ve bu salgın dönemlerini kendilerince fırsata dönüştürme çabaları içindeler. Yani işte Türkiye çok ciddi bir şekilde bir salgınla mücadeleye odaklanmış. Bir oralarda bir zaaf gösterebileceğini inanıyorlar, düşünüyorlar ya da onlara düşündürülüyor bu olmalı ki bu tip şeyler oluyor. Bu ara tabii fırsat olmuş Libya üzerinde de birkaç tespit yapalım. Türkiye'nin merkezi hükümetin yanında yer almasıyla birlikte sahadaki dengeler değişti biliyorsunuz. Önemli şekilde Trablus'un güvenliğiyle ilgili merkez hükümet güçleri büyük hamleler yaptılar. Uzun zaman sonrasında Hafter güçlerine karşılık hava sahasında, hava alanında kontrol büyük çapta merkezi hükümetin eline geçti. Burada uluslararası basında çıkan yorumlar Türkiye'nin net bir şekilde verdiği destekle özellikle hava sahasının kontrolü ve üstünlüğünün sağlanmasıyla ilgili süreçlere yaptığı katkıyla bu dengenin değiştiğini söylüyorlar. Yapılan tespitler bu yönde. Ve Hafter güçleri gerilemeye başladılar. Fakat diğer tarafta son hafta içerisinde Hafter güçlerini Amerikan özel birliklerinin eğittiğine dair haberler de yine uluslararası basında yer aldı. Ya bu Libya meselesi de son derece önemli bir mesele Türkiye için. Doğu Akdeniz, Libya meselesi ve İdlib meselesine de yine dikkat kesilmeye devam etmek durumundayız bu salgınla mücadele ederken.
Peki, çok teşekkür ederiz Erdinç Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.48'i gösterdi. Başkent Ankara'dan sesimizi duyurduk tüm dünyaya. Güzel günlerde buluşmayı umut ediyoruz. Bugünlük burada programı sona eriyor. Safa Aktan, Eda Kotanoğlu ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün sizlerle birlikteydik yaklaşık bir 50 dakika boyunca. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu'ndan ne tür haberler çıkacak? Gözümüz, kulağımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Hoşçakalınız.
Yeni gün.